SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, en son gelen haberle başlayalım. Tatvan'da askeri helikopter düştü ve 11 asker hayatını kaybetti. Bize bu konudaki son bilgileri aktarabilir misiniz lütfen?
Maalesef çok feci bir kaza. Bunun bir kaza olduğu zaten ilk açıklamada da altı çizerek verilmişti. Çünkü terörle mücadele edilen bir bölgede. Ama kötü hava şartları nedeniyle helikopterin düştüğü belirtiliyor. Alman-Fransız yapım Cougar tipi bir helikopter bu. Aslında Türkiye'de sicilde pek parlak bir geçmişte 4 kazada 28 asker hayatını kaybetmiş. Bu helikopterde yaşanan kazalarda şimdi 39'a yükseldi. 13 kişi var helikopterde. Birisi kor general. Maalesef kor general de şehit olan isimlerden birisi ki 15 Temmuz'da FETÖ'cülere karşı direnen simge isimlerden birisi. O da hayatını kaybediyor. 10 askeriyle birlikte. Şu anda 2 askerin yaralı olduğu bilgisi var. Şimdi Savunma Bakanı bölgede. İçişleri Bakanlığı'ndan bir heyet de aynı şekilde Milli Savunma Bakanı'nın yanında. Onlar kaza yerinde inceleme yapıyorlar. Ayrıca yaralılarla ilgili de bilgi alıyorlar. Cumhurbaşkanından muhalefet liderlerine, siyasi parti liderlerine, sivil toplum örgütlerine ve milletvekillerine kadar hemen herkesi çok tabii üzen bir kaza. Bu tümü de taziye mesajlarıyla bu üzüntülerini kamuoyuyla paylaştılar. Öğleden sonra akşam saatlerinde geldi kaza haberi ve gerçekten Türkiye'de büyük üzüntü yarattı.
Yavuz Bey, geçtiğimiz günlerde koronavirüste kontrollü normalleşme açıklandı ve anında vaka sayılarında korkutucu bir artış gözlemlendi. Riskli bir hamle gibi görünüyor. Hükümet bu kararı sadece ekonomik gerekçelerle mi alıyor sizce?
Vallahi büyük oranda ekonomik gerekçelerle alıyor. Çünkü henüz aşılamada istenilen noktaya ulaşılabilmiş değil. Aşılarla ilgili süreç devam ediyor. Diğer taraftan bir yükselme eğilimi vardı. Bu işin uzmanlarının tamamı vaka sayılarında yükselme varken herhangi bir ülkenin böyle bir açılım kararı alamayacağını söylüyorlar. Bir de varyantlarla ilgili sorunlar var. 100.000'de 200'lerin üzerinde vaka sayısına sahip iller var Türkiye'de, kıpkırmızı. Biliyorsunuz 4 renk oluştu. Kırmızı, sarı, mavi ve kalın içi biçiminde. Ve en fazla da kırmızılar problemli görünüyor. İstanbul mesela kavun içi yüksek riskli iller arasında. Yüksek riskliler dahil olmak üzere çok yüksek riskliler hariç hemen hemen hayat normale dönmüş görünüyor. Akşamları 9'dan itibaren sokağa çıkma yasağı devam ediyor ama hafta sonunda sadece pazar günleri yasak sürecek. Kafeler açıldı, iş yerleri açıldı, kahvehaneler açıldı. Çok uzun zamandır kapıları kilitliydi. Esnafa doğrudan bir destek, onları tatmin edecek bir destek de sağlanamadı. Birinci yılını doldurdu salgında. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önlemler 11 Mart'ta açıklanmıştı ilk vaka. Ve bir yılda doğru düz iş yerini açamayan, iş yapamayan, bu tedbirlerden dolayı işleri azalan esnaf, özellikle esnaf, hizmet sektöründeki insanlar çok ciddi şikayet ediyorlardı. Kredi aldılar, kredilerin geri ödeme zamanları geldi ama yine iş yerleri kapalı. Ve doğrudan destek diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de yaygın olmadığından, krediyle bu sürecin atlatılması çabası gösterildiğinden ve doğrudan bir destek verecek ekonomik şartlar da olmadığından muhtemelen şu anda böyle bir açılıma doğru gitti Türkiye. Türkiye'de işte dediğim gibi 4 renge ayrıldı bütün iller. İl bazında da tedbirler gevşetilecek ya da sıkılaştırılacak. Ama şunu, bu açılım günü zaten başladı ama açılımın etkilerini biz bir hafta sonra göreceğiz. 11 binlerde vaka sayısı var. Tabii vaka sayısından ziyade yapılan test sayısında pozitif çıkma oranı daha uzmanlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta Türkiye'de %10'lar civarındaydı testlerde pozitif çıkma oranı. Şu anda da 7,5-8,5 civarında. Yani her 100 kişiden test yapan her 100 kişiden 8,5-7'si pozitif çıkıyor. Bu şartlarda test sayısı yükseldikçe ki biz bir dönem Türkiye'de 230-240 bin test yapılıyordu. Bu aynı oranda test yapılsa Türkiye'deki vaka sayısının 20 binlere yaklaşacağı manasına geliyor. Herkes çok endişeli, kaygılı, insanlar bıkkın. Artık sokağa çıkmak, sosyalleşmek isteyen insanların sayısı da az değil. İş yerlerini heyecanla açanlar, bekledikleri sonucu alamadıkları zaman yaşadıkları bir hayal kırıklığı da var. Eğer vakalar bu şekilde artarsa yeniden kısıtlamalar gelecek kaygısı da var. Ya böyle karma karışık bir durum, karma karışık bir duygu haliyle bu süreç başladı. 2 haftada bir illerin renkleri değişecek. Eğer vaka sayıları artarsa daha riskli bir noktaya seviye atlayacaklar. Vaka sayıları düşerse aşağı doğru inecekler. Biz de yaşayarak göreceğiz. İlk 15 gün atlattığımızda ne olduğunu anlayacağız. Ama şu anda günlük açıklanan verilere baktığımızda Türkiye'de salgınla ilgili durumun iyiye değil biraz daha kötüye gittiğini, vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Üstelik bu mutasyona uğramış virüsün de Türkiye'nin genelinde görülmesinden duyulan bir kaygı var uzmanlar tarafından. Dediğim gibi bir 15 günlük süreç, bu 15 günlük sürecin sonunda anlayacağız illerde açılımın daha geniş yapıldığı illerde ne oldu, çok riskli illere komşu olan illerde nasıl bir sonuç elde edildi, kafelerin açılması nasıl bir sonucu ortaya çıkacak, okullardaki durum evlere nasıl yansıyacak, bütün bunları göreceğiz. Tabi bu arada aşılamayla ilgili de bir aşama kaydedilmesi beklentisi hakim. Şu anda 8 milyon civarında insan aşılandı Türkiye'de. Sayı az değil aslında ama yeterli değil. Çünkü 55-60 milyon aşılanması gerekiyor ki 2 doz Türkiye'de bir kitlesel bağışıklık kazanılabilsin. Ondan henüz çok uzakta Türkiye.
Yavuz Bey, siyasette Halkların Demokratik Partili vekillere karşı fezlekeler var. Muhalefette de istifalar görülüyor. Siyasette son gelişmeler ne durumda acaba?
Türkiye'de siyaset Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki gerilimle devam ediyor. Ve Cumhur İttifakı son yapılan anketlerde oyları %50'nin altında göründüğü için karşısında blok olarak duran Millet İttifakı ve diğer muhalefet partileri arasında bir çatlak yaratma gayreti içerisinde. Burada hedef iki parti. Birisi Saadet Partisi, bir diğeri İyi Parti. İyi Parti'yi sıkıştırabileceği, iktidar partisinin sözcülerinin kapalı kapılar ardında söylediği gibi CHP ile bir çan gibi kafa kafaya çarpıştırabileceği bir alan olarak görüyor HDP'lilerin fezlekelerini. Aslında Milliyetçi Hareket Partisi kapatılsın çağrısı yaptı defalarca. Ancak o kapatılma meselesinde AK Parti çok yakın durmadı. Onu çok tasvip etmedi. Çünkü parti kapatmalara ilişkin düzenlemeyi, bunu zorlaştıran düzenlemeyi de AK Parti yapmıştı. Partilerin suçları olmaz, kişilerin suçları olur. Cezalandırılacaksa partiler değil, kişiler cezalandırılsın diyerek. Şimdi fezlekeler konusuyla birlikte CHP ile İYİ Parti arasında bir gerilim oluşabilir mi beklentisi Akşener'in açıklamalarıyla biraz boşa düşmüş görünüyor. İYİ Parti CHP ile işbirliği yaptığını seçim döneminde, bunda başarılı da olduğunu, şimdi bu işbirliğinin devam ettiğini, dirsek temasının, ama CHP ile kendilerinin iki ayrı parti olduklarını, bazı konularda farklı düşünebileceklerini, farklı düşünmelerinin karşı karşıya gelecekleri anlamında taşımadığını söyledi. Meral Akşener bunu bizzat söyledi. Ayrıca Meral Akşener fezlekelerle ilgili olarak biz adaletin yanında olacağız, hukukun yanında olacağız, terörün karşısında olacağız. Ama bu fezlekelerin önünde yazan ismi bildiğimiz gibi arkasında sizin olduğunuzu da biliyoruz diyerek bunun aslında bir siyaset mühendisliği olduğunu ima etti. Şimdi önümüzdeki dönemde ne olacak? Fezlekeler gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biraz hızlı bir şekilde de görüşülecek. Ve İyi Partililer bunu inceleyecekler bir hukuk komisyonu oluşturarak. Belli konularda eksiklik varsa, hukuki olarak sıkıntı varsa, sadece siyasi amaçlarla kaldırıldığına ikna olurlarsa, grup kararı da alınamıyor bununla ilgili. Milletvekillerini bu şekilde bilgilendirecekler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunun oylaması yapılacak. Ama ittifakı zorlayan konulardan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi yargının bugünkü durumu nedeniyle siyasette dokunulmazlıkların kaldırılmasına sıcak bakmadığını birkaç defa açıkladı. Hem sözcüleri hem de genel başkanı vasıtasıyla. Yani onun pozisyonu fezlekelere hayır deme biçiminde. İyi Parti'nin ise milletvekilleri bazında serbest bırakılacağını, ayrıca bazılarının evet bazılarının hayır deme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradan Millet İttifakı'nda bir çatlak oluşmadı şimdilik, öyle görünüyor. Diğer taraftan İyi Parti'nin yanında Saadet Partisi de Cumhur İttifakı'nın yanına çekmek için çok uğraş gösterdiği bir parti. Burada Oğuzhan Atiltürk ve Cumhurbaşkanı konuşması vardı. Oğuzhan Atiltürk son yaptığı açıklamada geçmişi unutmak lazım, gerilimleri ortadan kaldırmak lazım. Saadet Partisi'nde bütün partiler iyi davranıyorlar. Bunda benim de payım büyük diye bir açıklama yaptı. Kendi partisinden de tepki gördü. Parti yönetimi Temel Karamollaoğlu ve onun sözcüleri Saadet Partisi'nin pozisyonunda da bir değişiklik olmadığını söylüyorlar. Yani orada biraz eskilerden yürüyerek ki Cumhurbaşkanı 94 yılına dönmekten bahsetti. Eski Saadetli bir politikacı İstanbul İl Başkanı atadı. Ama buna rağmen Saadet Partililer yaşadıkları bugünkü uygulamalar ve bu uygulamalara gösterdikleri şiddetli tepkiler nedeniyle en azından yönetim bazında şu anda bir pozisyon değişikliğine gitmediler. Dediğim gibi ittifaktaki dengeler Türkiye'de önümüzdeki dönem siyasette belirliyor ve bunu da belirlemeye devam edecek Cumhur İttifakı'nın oy oranı %7'nin altında kaldığı sürece.
Yavuz Bey, bir yandan da CHP ve İyi Parti'de istifalar var. Muharrem İnce istifa etti. İyi Parti'de de istifalar var son günlerde. Yani istifa var en azından. Kendi partilerinde bir birlik oluşturamayan iki partinin beraber hareket etmesi ne kadar mümkün sizce?
Vallahi şimdi kendi partisinde birlik oluşturamadığı tespiti biraz ileri bir şey olabilir. Çünkü Muharrem İnce'nin çok uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir muhalefeti temsil ettiğini biliyoruz. Geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olarak da çıktı, genel başkan adayı olarak. Ardından Cumhurbaşkanı adayı yapıldı. Peşinden yaşanan bir takım gerilimler, orada ortaya çıkan başarısızlığın kime fatura edileceği konusunda ve sonrasında Muharrem İnce İstanbul'da belediye başkan adayı olmak istedi. O zaman da bir gerilim yaşandı ve Muharrem İnce genel merkezde kendisine bir görev verilmesini, etkin olmayı ve şu an birlikte çalıştığı isimlerden de uzaklaşmasını istedi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ama Kılıçdaroğlu İstanbul'da, Antalya'da, Mersin'de, Adana'da, Ankara'da belediye başkanlıklarını CHP kazandıktan sonra doğal olarak daha güçlü bir şekilde sisteme dahil oldu. Bir de Muharrem İnce milletvekili değil, milletvekili olmayınca son kongrede kendisine yakın bir takım isimler seçilemeyince ipleri koparttı. Şimdi bu tabii iktidara yakın medya tarafından çok ciddi biçimde kullanılıyor. CHP içinde bir karışıklık, karmaşa gibi gösteriliyor ama beklendiği gibi bir karmaşa, bir karışıklık da şu ana kadar söz konusu değil. Çünkü sadece iki milletvekili Muharrem İnce ile birlikte istifa etti. Grup kuracağı, sayının 20'yi bulacağı ve benzeri iddialar var. Ama o iddiaları hayata geçeceğine ilişkin bir işaret yok. İyi Parti'de ise Ümit Özdağ zaten çok uzun zamandır Akşener'de gerilimli. Parti içinde il başkanını FETÖ'cülükte suçlamış bir isim ve ihraç edilmiş bir isimdi. Yani parti kendisi ihraç etti zaten Ümit Özdağ. Mahkeme kararıyla geri döndü. Bugün ise yeniden istifa etti. İstifa ederken yanında gitmesi muhtemel milletvekili sayısının 6, 7 hatta 8 olabileceği konuşuluyordu. Ama şu an sadece İsmail Koncuk var, eski sendikacı ve onun dışında da herhangi bir milletvekili Özdağ ile birlikte hareket etmedi. Yani çok büyük çapta bir çatlak söz konusu değil. Bu tip girişimleri Meral Akşener kendi partisiyle Cumhur İttifakı'nın baş edememesi sonrasında bu şekilde siyaseten uğraşması olarak da değerlendirmişti. Ancak şunu görebiliyoruz. Seçimlerde başarı sağladığı için İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi bir ittifak halinde o başarının getirdiği özgüvenle hareket ediyorlar. Partiden uzaklaşanlar var. Mesela Mustafa Sarıgül de Cumhuriyet Halk Partisi içinde yeni bir hareket başlattı. Solda daha başarılı bir muhalefet yapacağım dedi. Birçok iktidara yakın medyada haberleri görünüyor. Ama Mustafa Sarıgül aslında yalnız bir adam. Bunun dışında Fikri Sağlar gibi, Ercan Karakaş gibi çok eski isimler de CHP içinde farklı bir muhalefet arayışı içerisindeler. Bunlar da normal şartlarda çok haber olarak görünmezken çok fazla haber olarak görünmeye başlanıyor iktidara yakın medyada. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir karışıklık var havası da özellikle iktidar tarafından yaratılmak isteniyor. Zaten Cumhurbaşkanı'nın bütün konuşmalarında da bu vurgu söz konusu. Ama rasyonel olarak baktığınızda, objektif olarak değerlendirdiğinizde CHP içinde ciddi bir karışıklık, İYİ Parti içinde ciddi bir karışıklık yok. Daha çok Saadet Partisi içinde Oğuzhan Atiltürk'ün partiye hakimiyeti ve etkisi nedeniyle böyle bir soru işareti vardı. Orada da Temel Karamollaoğlu ya da yeni nesil yöneticiler diyelim eski pozisyonlarını değiştirmeme kararlılığında görünüyorlar.
Yavuz Bey, son olarak hemen hemen her hafta bir reform planı veya eylem planı açıklanıyor Türkiye'de. İnsan haklarından ekonomiye, yargıdan eğitime. 2 yıl sonra 100. yılını kutlayacak Cumhuriyet. İktidarda da bu yıl 19. yılını dolduracak bir hükümet var. Hala düzeltecek bu kadar şeyin olması tuhaf değil mi biraz?
Muhalefet de zaten bu yönden eleştiriyor. Mesela Cumhurbaşkanı insan hakları eylem planını açıklarken bundan sonra fikir açıkladığı için, düşünce açıkladığı için kimse cezalandırılmayacak dedi. 2021 yılında demokratik bir ülkede düşüncenin cezalandırılacağını düşünebilmek bile başlı başına aslında ülkedeki demokrasiyi izah etme açısından önemli. Üstelik bunu bir cumhurbaşkanı söylüyor. Basın özgür olacak dedi. Basının özgür olmadığını kabul etmek manasına geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu açıklamaya itiraz ederken söyledi. Samimi bulmadığını Ahmet Davutoğlu açıkladı. Ali Babacan aynı şekilde. Meral Akşener de bunun bir zihniyet değişimiyle beraber olabileceğini söyledi. Yani bir yargı reformu ve ekonomide reform paketleri açıklamayacağı Kasım ayında Berat Albayrak görevden ayrıldıktan sonra duyurulmuştu. 3,5 ay geçti. 3,5 ayın sonunda aslında içerik olarak herkesin altına imza atacağı ama zaten Türkiye'de var olan yasalarla uygulanmasının önünde herhangi bir engel olmayan bir takım maddeler açıklandı. Bu maddelerin hayata ne kadar geçeceği, yargıyı nasıl etkileyeceği konusunda da gerçekten çok geniş bir kesim negatif düşünüyor bu konuyla ilgili olarak. İşin insan hakları ve yargı boyutu bu, yargıda reform boyutu. Çünkü bir takım simgesel davalar var. Mesela gazeteci Müyesser Yıldız'ın yargılandığı dava, Kavala'nın yargılandığı dava, Demirtaş'ın yargılandığı dava, Ahmet Altan'ın yargılandığı dava ki bunların birçoğunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararları var. Buna rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediliyorlar söz konusu isimler. Eğer bir reform olacaksa burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları uygulanarak başlanabilir bu reforma diye eleştirildi hükümet yaptığı açıklamadan sonra. Ekonomide reform meselesi ise bu konuda zaten Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesi, ardından Hazine Bakanı'nın değişmesi, Berat Albayrak'ın ayrılmasıyla birlikte orada uygulamalarda tam tersi kararlar alındı Albayrak dönemine ilişkin. Şimdi önümüzdeki dönemde nasıl bir reform paketi açıklanacak bu merakla bekleniyor ama ekonomistlerin tamamının söylediği en önemli şey yargıda tam bağımsızlık ve kurumsal bir yaklaşım gerekiyor Türkiye'de ekonominin düzelmesi için. Palyatif bir takım çözümler geçici olur, kalıcı hale gelmez ve Türkiye faiz yükselterek ancak kurları kontrol edebilir. Bu da Türkiye'nin fakirleşmesi manasına gelir diye uyarıyorlar. Hükümetin ve Türkiye'de sistemi değiştirme, denetimi arttırma, yargıda bağımsızlık için HSK'da bir değişiklik yapma niyetleri yok. Bunun yerine ekonomide bir takım yeni önlemler alınacak. Onları göreceğiz ne alınacak ama ekonomistler orada açıklanacak olan reformdan da çok umutlu değiller doğrusu.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.